Hayırlı akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Şeyleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam da Bülent, Doğuş ve Muhammed kardeşimizle beraber sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz hepiniz.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz.
Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl başlayalım?
Ben başlayacağım. Bugün hastalıklardan biraz anlatmak istiyorum. Bildiğimiz gibi hastalıklar dünya hayatının imtihanlarından. İnsanın nefsine bazen ağır gelebiliyor ama bugün ben Said Nursi Hazretleri'nin Hastalar Risalesi'nden hastalıkla ilgili bazı imani bakış açılarını hasta kardeşlerimizin istifadesi için anlatmayı düşünüyorum. Hastalıklar insanın aczini, zaafını hissetmesine vesile oluyor. Normalde insan kendisini çok güçlü zannediyor ama bir hastalıkla kendi vücudunun ne kadar aciz, ne kadar bakıma muhtaç, ne kadar ilgiye muhtaç olduğunu kavruyor. Çok daha yakından kavruyor. Evet. İlk başta insana biraz garip gelse de, pek istemese de hastalıkların büyük hikmetleri var. Bediüzzaman Lemalar adlı eserinde bundan bahsediyor. Hastalığın şöyle hikmeti var. Öncelikle olarak onu söyleyeyim. Acizini hissetmesini sağlıyor. Ayet-i Allah diyor ki şeytan Allah'a sınırım. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyor. Hastalık insanın ehemmiyet kazanmasına sebep oluyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hasta olduğumuzda normal sağlıklıyken ettiğimiz dualardan kat kat daha samimi, evet, kat kat daha içten bir şekilde dua ediyoruz. Yani hastalıklar bize Allah katında ehemmiyet kazanmamıza vesile oluyor. Ve Said Nursi Hastalar Risalesi'nde şunu da söylüyor. Hastalık duanın kabul olmasına en ehemmiyetli, en önemli bir vesiledir diyor. Bunu 3 defa tekrarlıyor. Çünkü insan hastalıkla tam acizliğini hissediyor. Yani Allah'ın karşısında normalde inat yapabilecek bir insan hiç olduğunu, güçsüz olduğunu, bakıma muhtaç olduğunu kavruyor. Bu şekilde Allah'a yakınlaşıyor. Zaten Allah Kur'an'da da gemideyken deniz dalgalar sardığında dua edenlerden bahsediyor. Ve o insanlar o kadar içten dua ediyor ki Allah o sıkıntıyı onlardan kaldırıyor. Hastalıkta aynen böyle. İnsan çok içten bir şekilde dua ediyor hastalıkla. Ve bu duanın kabul olmasına bir vesile oluyor. Tıpta bazı hastalıklar var kronik olarak tanımladığımız. Yani devamlı ilerliyor, progresif bir şekilde ilerliyor. Hastalık geriye dönmüyor. Mesela şeker hastalığı, hipertansiyon, bu tip hastalıklar var. Yani insanlar ilk başta bununla karşılaştığında garipseyebiliyor. Fakat Üsta Bediüzzaman'ın bir bakış açısı var bununla alakalı. Hasta Risalesi'nde şunu söylüyor. Kendisinde kulunç denen bir hastalık var. Yani sırt ağrısı, hepimizin bildiği kulunç hastalığı var. 30-40 yıldan beri bunun için dua ediyordum diyor, kulunç hastalığı için. Fakat dua ettiğim halde hastalık gitmiyordu diyor. Sonra anladım ki diyor, o hastalık bana dua etmem için verilmiş. Ya hastalığın dua etmesi için verildiğini söylüyor. Eğer dua etsem hastalık kalksa, hastalık vesilesiyle ettiğim dualar kalkacağı için diyor, hastalık kalkmadı diyor. Şimdi kronik hastalığı olan ya da ağır hastalıklara müptela, eli, kolu, bacağı olmayan insanlar var. İnsanlar hastalıklarına, bu tip rahatsızlıklarına böyle bakabilir. Yani böyle bakabiliriz. Bu bizim dua etmemiz için, Allah'a yakınlaşmamız için bir vesile. Bu nazardan bakarsak, bu bakış açısıyla bakarsak hastalık bizi yıpratmaz. Ve hastalık tam tersine, zahirde kötü gözüküyor olmasına rağmen bize Allah'a yakınlaşmamız için bir vesile olur. Ahiretimizin aydınlanması için bir vesile olur.
Gerçekten insan çok, evet, aciz. Ama insan acizliğinin farkına varmayabiliyor bazen. İşte o hastalıklar ona vesile olmuş oluyor.
Evet.
Yani gerçekten aciz. Aslında biraz düşünse anlayacak. Yani gece belli bir vakte geldiğinde insan artık ayakta duramaz hale geliyor. Uykusu geliyor. Onun önüne geçemiyor, engelleyemiyor. Değil mi? Yani insan olarak yoruluyor ve yatma ihtiyacı var. Değil mi? Yani temel ihtiyaçları var. Onu sürekli gidermek zorunda. Kalktığında duş almak zorunda. 2 gün duş almasa, 3 gün duş almasa insan yanına yaklaşılmaz hale geliyor. Aslında bunları tek başa düşünse dahi, temizlenmeyi düşünse insan kendisinin temizlenme ihtiyacını, ne kadar aciz olduğunu fark edecek. Evet. Yani sürekli temizlenmek ihtiyacı var insanda. Değil mi? Dişini fırçalaması gerekiyor, duş alması gerekiyor. Yani hocamız da geçen çok güzel tarif etmişti. Yani insanın her noktası aslında ayrı ayrı temizlenmeye ihtiyaç duyuyor. Evet. Ama bunu düşünmeden sanki olağan bir şeymiş gibi insan hayatına devam edebiliyor zaman zaman. Kendi acizliğinin farkına varmadan işte hastalık buna vesile oluyor Allah'ın dilemesiyle. Özel bir aslında nimet, hastalık nimet olduğunu Allah göstermiş oluyor insana. Evet. O biraz önce gemi örneğinde verdin. Orada Allah ifadesi, yani ayetteki ifade çok net. Gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a dua ettiler diyor. Yani katıksız bağlı. Yani sadece Allah olduğunu o anda fark ediyor. Tek kurtarıcının, değil mi? Onu hayata döndürecek tek varlığın, gücün Allah olduğunu o anda fark ediyor. Hastalıkta da biraz önce belirttiğin gibi aslında insan o an çok net anlıyor. Yani Allah'a yalvarıyor, Allah'a yakarıyor. Çünkü hasta haldeyken insanın başka bir yardım bekleyeceği bir durum da olmuyor. Mesela çok zor hastalıklar var gerçekten. İnsan kanser olabiliyor. Onu o zaman Allah'a çok fazla dua ediyor değil mi? Yani kanser ölümcül bir hastalık. Onu ölümden kurtarması için Allah'a yakarıyor hastalığın iyileşmesi için. Orada tek mutlak gücün onu iyileştirecek olanın Allah olduğuna net kanaati gelmiş oluyor inşallah hastalıkta.
Hastalar Risalesi'nde şu da belirtiyor Bediüzzaman Said Müsa Hazretleri. İbadet olarak belirtiyor yani hastalığı. Önemli bir yer. İki kısım ibadet var. Biri namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Bir de hastalık gibi ibadettir diyor. O an o ibadetin vakti girdiğinde yani Allah eğer hastalık verirse insana orada senin üzerine düşen güzel bir sabırla sabretmek, Allah'a yönelmek, dua etmek, Allah'a yakınlaşmak. Bu da bir ibadet olmuş oluyor. Yani eğer hastalık gelirse istenmez ama geldiğinde de şükreder insan. Çünkü Allah ibadet etmen için sana bir imkan veriyor aslında. Değil mi? Sana ayrı bir ibadet daha yaratıyor. Diğer insanlardan farklı, hastalığı olmayan insanlardan farklı bir ibadet yaratıyor senin için. Ve sen o ibadeti yerine getirerek belki cennetteki inşallah Allah cenneti alır. O cennetteki makamını, değil mi? Ecrini çok daha arttırmış oluyorsun. Yani senin için çok büyük bir hayır oluyor. Ama insan hep tabii ileriyi görmüyor, geleceği görmüyor. Bu açıdan bakıyor. O anki yaşadığı andan o bakış açısından bakıyor. Ve kendisi için biraz önce söylediğin gibi zahiren kötü gibi gözüken bir olay. İşte güçten düşmesi değil mi? Spor yapamaması. Diğer spor yapan insanları görüyor belki. Kendisini öyle hoplayıp zıplayamadığını, spor yapamadığını görüyor. Ama ahiretten buraya baksa, inşallah onun cennetine vesile olmuşsa, ahiretten buraya baksa, iyi ki başıma bu gelmiş der. Değil mi? Cennetteyken baksa dünyada yaşadıklarına. İyi ki başıma bunlar gelmişler, iyi ki hastalanmışım. Ve bak o ahlakımın güzelleşmesine vesile olmuş ve cennete girmeme vesile olmuş diye bir bakış açısına sahip olur. Bu da aceleci olmamak lazım.
Evet.
Mutlaka hayır gözüyle bakmak lazım. Allah hayırla yaratıyor.
Yani İnşallah. Kesin olarak nimet olduğunu burada konuşuyoruz. Evet. Allah da ifade ediyor aslında. Şimdi Allah hiç hastalık vermeyebilirdi. Yani çünkü Allah'ın verdiği ve yarattığı özel bir durum değil mi hastalık? Allah dilediği için kaderde o an geliyor. Allah'ın yazmış olduğu bir kader var ve kimsenin değiştirme gücü yok. Sana hastalık anını yazmış Allah kaderinde. Ve o an geliyor ki dediğin gibi Allah'a yönelmen için bir vesile olmuş oluyor. Allah bazı ayetlerde şunu söylüyor. Mesela küfür içinde olanlar var. Hiçbir şekilde Allah'ı anmıyorlar. Enaniyet, kibirle hayatlarına devam ediyorlar. Mal hırsı, para yığıp biriktirme hırsı, dünya tutkusu sarıp bürümüş bunları. Allah onlara daha da verdiğini. Tamam, mesela
evet.
Cehennemlik olarak yarattığı bir varlık, Allah ona malına daha fazla mal veriyor. Evet. Ve ayette belirtiyor, şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin diyor. Biz bunlarla onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken, küfür içindeyken zorlukla çıkmasını ister diyor Allah. Evet. Demek ki özel olarak Allah ona mal mülk veriyor. Hı. Şimdi kim insandan Allah yani malı yığar da kısar da diyor bazı ayetlerde. Şimdi elinden imkanı gittiğinde bazı insanlar yine Allah'a dönerler. Yani hastalıkta olduğu gibi malını kaybettiğinde, işi ters gittiğinde yine dua etmeye başlar. Değil mi? Allah'ı hatırlar. Yani onun kazananın kendisi olmadığını. Çünkü aynı çabayı harcıyor. Kazandığı dönemdeki çabayın aynısını harcıyor ama kazanamıyor bu sefer. Orada yine acizliğini anlamış oluyor. Yani kendisinden olmadığını, işlerin aslında bir şekilde Allah tarafından ters gittiğini fark edebiliyor bazı insanlar. Yani imanını güçlendiren bir durum. Elinden imkanlarının gitmesi de insanların. Ama Allah bakın o küfür içinde olanlara özellikle daha da fazla veriyor ki o kibirleri, enaniyetleri içinde yani cehenneme doğru yol almış oluyorlar aslında. Hiç hastalık da vermeyebilirdi. İnsan ondan da aslında acizini fark etmeyip Allah korusun değil mi? Allah'a yönelmeyebilirdi. Demek ki o insana güzel bir nimet olarak düşünmek lazım. Yani o hastalık anlarında insan acizini çok daha iyi anlıyor. Ya enaniyetin, kibirin ortadan kalktığı dönemler.
Evet. Mesela o zamanlarda Said Nursi'yi büyük bir alim olarak gördükleri için ki zaten öyle bazı genç hasta insanlar Said Nursi'nin yanına dua için geliyorlar. Yani Said Nursi dua etsin hastalığımız bizden kalksın diye bir vesile olarak görüyorlar. Said Nursi üstadımız şey diyor orada yani hangi hastalıklı genci gördüm diğer gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok diyor, o sarhoşluk kalkmış. Kabri hatırlarına getiriyor, akıllarına getiriyorlar diyor. Ve onlara dedim ki diyor, sizin hastalığınızın aleyhinde değilim. Çünkü siz hastalıkla gideceğiniz yeri biliyorsunuz. Hastalık gözüyle siz gideceğiniz yeri biliyorsunuz diyor. Sizin hastalığınız sizin için bir sıhhat oluyor diyor.
Maşallah.
Diğerleri için sıhhat bir hastalık oluyor diyor. Çünkü onlar Allah'ı unutmuşlar, kabri düşünmüyorlar diyor.
Evet.
Yani bu da acayip dediğini bir
aşkım. Asıl hastalık Allah'a iman öyle. Hastalığı tabii. İmani zafiyet.
Evet. Allah'tan bir şefkat tokadı olmuş oluyor hastalık verilen kişi. Hı-hı. Tabii bir kısmı için Allah iman edilemişse. Çünkü Allah ayette bildiriyor ki şeytan Allah'sının. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğin şey de sizin için bir şerdir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir diyor.
Evet.
Değil mi? Yani ileriden geriye doğru baktığımızda gerçekten mesela ahirete gittiğinde o kişi mesela gerçekten yani Allah o ağır hastalıkla kimse imtihan etmesin. Ama velev ki olduğunda o kişi ahirete gittiğinde oradan geriye dönük baktığında çok mutlu olur o hastalıkla dünyada karşılaştığı için.
Tabii.
Yoksa diğer türlü gerçekten yani çünkü sonsuz bir hayat var. Oradaki sonsuz buradaki çok kısa bir hayatı değil mi? Sonsuz bir hayata karşı diğer türlü belki vesile olmadan kaybedecek.
Allah,
evet. Değil mi? Yani insanın Allah zaten çok aciz olarak yarattığını bildiriyor. Yani çok zayıf, çok düşkün. Çünkü uykusunu almazsa değil mi? Yeteri kadar beslenmezse hemen gözde görülme bir miktop vücuda girip hemen halsizleşiyor. İşte evet. Bitkin düşüyor. Hiç farkında bile olmuyor.
Evet.
Allah ona göre de insan vücudunda mükemmel savunma mekanizmaları yaratıyor değil mi? Hücreler mükemmel şekilde o vücuda giren yabancı maddeye karşı mükemmel bir şekilde savunma yapıyorlar. İşte bazen de mesela işte savunması güçsüz kalıyor. Vücut orada işte bitkin düşüyor ve yatıyor. Ne için oluyor bu? İnsan hatırlasın diye değil mi? Allah hatırlasın diye. Aciz olduğunu hatırlasın diye. Çünkü insan hiçbir şey elinde değil. Mesela vücut fonksiyonlarına baktığımızda değil mi? Yani ben kalbimi attırmıyorum. Gerekli kalpteki temiz kanı, kirli kanı temizlemesini ben yapmıyorum. Veyahut da benim elimde değil. Kandaki işte kalsiyum miktarını değil mi? İşte sodyum miktarını ben ölçmüyorum. Böbreğe yani ben emri vermiyorum. Ölçmen lazım, duruma göre düzeltmen lazım. Değil mi? Bu karaciğerdeki şeker depolamasını ve de gerekli miktarda kana şeker karıştırmasını yine benim elimde değil. Ben yapmıyorum. İşte Allah böyle hastalığı da insana verdiğinde hatırlatma oluyor. Ne oluyor? Biz bu sefer vücudu incelediğimizde oradaki o mükemmel sistemleri mesela görebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi kanımızda sodyum miktarı arttığında acı mükemmel bir sistem meydana geliyor. Mesela ne oluyor? Damarlar gerilmeye başlıyor. Damarların gerilmesiyle beraber kalbin ön odacıklarında bir reseptörler var. Bunu algılıyorlar ve beyne bir sinyal gönderiyor. Diyor ki hemen böbreğe giden kan damarlarını genişlet ki oradaki kan akışı fazla olsun ve böbrek kandaki o sodyum miktarını hızlı bir şekilde süzsün. Şimdi şurada çok bir mucize var. Kalpteki güçlü kas lifleri var. Orada atriyol natriüretik faktör isim dediğimiz bir molekül bulunuyor. O da sadece kalpte bulunuyor. Yani orada bulunması çok manidar. Yani orada bulunması lazım. Çünkü bu kasların gerilmesiyle beraber oradaki o molekül açığa çıkıyor. Ve kana karışarak böbreğe doğru gidiyor. Böbreğe şu emri veriyor. Diyor ki kandaki sodyum miktarını süz. Hemen geri çek. Ve böbrek burada kandaki sodyum miktarını ayarlayarak o kandaki o dengeyi normal hale getiriyor. Ya şimdi biz bir düşünelim değil mi? Oradaki o reseptörün olması, o molekülün sırf kalpteki o kas liflerinin arasında olması normalde hapsedilmiş. Evet. Yani kandaki basınç artmazsa orada duruyor, açığa çıkmıyor. Yalnız gerilmeyle açığa maşallah. Çıkıyor. Ya burada bir mesela tasarım var değil mi? Orada o özel olarak konulmuş, oradaki reseptörü özel olarak konulmuş. Oradaki o böbrek dediğimiz et parçası ya mükemmel bir yapıya sahip. Şimdi düşünelim bir 10-15 sene mesela kimya okumuş bir insanı düşünelim değil mi? Senelerini veriyor, okuyor, araştırıyor, eğitiyor, ezber yapıyor. Şimdi sen o kişinin önüne bir litre kan koysan, desen ki bu kandaki bana sodyum miktarını söyle ya da içinde kalsiyum miktarını söyle, ne kadar şeker var dese, yani hiçbir cihaz kullanmadan orada kalır. Ama böbrek, değil mi? Yani böbreklerimiz ilk olduğu andan itibaren bunu biliyor, yapıyor orada. Yani orada biz Allah'ın aklının tecellisini görüyoruz. Sonsuz ilmini görüyoruz. Allah zaten bir ayetinde şöyle bildiriyor şeytan Allah'ın. Allah yedi göğü ve yerden de onların bir benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Gerçekten sizin Allah'ın her şeye güç getirdiğini bilmeniz ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını öğrenmeniz için. Değil mi? Biz burada baktığımızda mükemmel bir yapı görmüş oluyoruz. Allah'ın kusursuz yaratmış sanatını görüyoruz. Tabii ki bu insanın hiçbir şey elinde olmadığını gösteriyor. Ya yani nasıl ki vücuttaki bütün dengede hiçbir şey sen yapmıyorsun. Değil mi? Dışarıda yaptığın o zaman adımlar da misal bütün olaylar da senin elinde gerçekleştirmiyorsun.
Evet.
Değil mi? Yani Allah her şeyi bir kader üzerine yaratıyor. bir kader üzerine belirlemiş. Yani senin kontrolüne değil. O zaman burada insan yapması gereken ne? Yani ne yapmamız lazım? Değil mi? Allah bir imtihan olarak yarattığını bildiriyor dünyayı. Ya bir oyun ve oyalanma konusu olarak yaratmadın diyor. Değil mi? Ne yapmamız lazım? İşte Allah'ın bildirdiği gibi öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım. Allah'ın bize emrettiği şekilde, değil mi? Dünya hayatına bağlanmadan, çünkü çok geçici. Yani 100 sene yaşasan ahiretin karşısında hiç. Sonsuz bir hayat var çünkü. Evet. Çok acizsin. Her an hastalanabiliyorsun. Her an başına birçok şeyler gelebiliyor. Hiçbir şey senin elinde değil. Değil mi? Allah'ın bildirdiği şekilde o zaman yani imtihan gözüyle bakıp, değil mi? Tevekküllü bakıp Allah'ın istediği bir şekilde hayat yaşamamız gerekiyor inşallah. Evet. O da zaten çok kolay. Allah bildiriyor Kur'an'da inşallah.
O her durumun bir hastalığı var. Yani böyle literatürde bilmiyorum bir sayısı var mıdır hastalıkların? Herhalde çok çok fazladır. Şu an sayıyı bilmiyorum ama şimdi anlattığın durumun da olmaması bir hastalık oluyor yine. Vücutta sürekli koşullar var. Yani bir koşul olduğunda başka bir sistem devreye giriyor. İşte sodyum arttığında diyorsun böbrek ona göre tedbir alıyor. Azaldığında da ona göre tedbir alıyor. Vücut, bütün organları o şekilde. Yani kanı ölçüyorlar sürekli zaten. Neredeyse hepsi ölçüyor kanda bir değeri. O ölçtüğü değerde bir değişme olduğunda ona yönelik tedbir alıyor. Şimdi bunu alamama hali var. Allah'ın özel yarattığı bir hal bu da. Bazı insanlar da Allah o şekilde yaratıyor. Dünya hayatının bize geçiciliğini göstermek için. O da hastalık olmuş oluyor zaten. Yani onun da şeyi yok. Yani önü arkası yok gerçekten. Böyle saymaya kalksak hastalıkları sayarsın. Yani bilmediğin, insanların bilmediği birçok hastalık var. Gidin şu an birçok hastaneye. Değil mi? Yoğun bakım ünitelerinde hastalar var. Normal servis odalarında hastalar var. Evet. Koroner evlerde yoğun bakım var. Aritmi yoğun bakım var. Yani farklı farklı bölümler. Hepsi de dolu birçok hastanede. Şimdi bu kadar çok hastalığın içinde tabii Allah onu da yani hastalık olmayan insanda da Allah o görüntüyü yaratıyor ama. Ve kişinin kendisinde hastalık olmayabilir ama yakınında, dostunda, eşinde, hastanelerde değil mi? Yolda yürürken mezarlığın yanından geçtiğinde, cenaze aracı gördüğünde hep bunları aslında hatırlaması, düşünmesi için Allah'ın ayette bildirdiği gibi değil mi? Ona uyarıyı alacak olanın uyarı alacağı kadar süre vermedik mi diye Allah mealen bildiriyor ayetinde. Her insana bu süre...
Öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar.
Evet, öğüt alabilecek. Her insana bu süre veriliyor ve imkan da veriliyor. Yani o hatırlaması için gerçeği, ayeti yönelmesi için Allah birçok ortam yaratıyor. Ama işte bütün bunları görmezden gelip hala dünyaya tam Bediüzzaman Said Musa Hazretleri'nin söylediği gibi sarhoş gibi bağlanınca yani ayeti tamamen unutmuş bir şekilde bağlandığında dünyaya tabii ki bu o insan cehennemi hak eden bir insan oluyor bu sefer. Tabii. Çünkü Allah onun için bütün bu sistemleri ayakta tutuyor. Yani tabii. O sodyum miktarını ben ayarlamıyorum. Sen ayarlamıyorsun. Tabii. İnsanı kendisi tabii. Ayarlamıyor. Dediğin gibi kanı koysalar karşısında içindeki maddeyi bilmezsin, hesaplayamazsın. Senin için yapılıyor bu. Sen ilk yaratıldığın andan beri, ilk gelişmeye başladığın andan beri annenin karnında. Ve işte kaç yaşına gelinceye kadar da devam ediyor. Bunların karşılığında da bizden sadece şükretmesi gerekiyor insanın. Hani bir şey vermesi, değil mi? O bir şeyin karşılığında verilmiyor bu sana. Sen zaten daha şuurun yokken bu nimetler sana verilmeye başlanıyor ve hayatın sonuna kadar veriliyor. Bülent'in biraz önce söylediği gibi o insan Allah'ı unutmuş bir insan olsa bile Allah o insanın da bütün o vücudundaki sistemlerle, özel sistemlerle yaşatmaya devam ediyor.
Tabii sürekli.
Yani Allah bildiriyor günahlarınız dolayısıyla size azap edecek olsaydı yeryüzünde bir kişi kalmazdı diye Allah bildiriyor.
Tabii.
Allah sen gaflete düşsen de günaha girsen de o sistemi yaratmaya devam ediyor. Bıraksa Allah, kesse durdursa o sistemi bir saniye ayakta kalamazsın. Değil mi? Her organa ayrı tabii. Bir ağrısı var. Böyle yere yalır kalırsın iki büklüm. Ama Allah hepsini yaratmaya her an yaratmaya devam ediyor. Büyük bir merhameti ve şefkati var Allah'ın bizim üzerimizde. Bizim de yapmamız gereken şükretmek. Şeytan da bunun üzerine kuruyor genelde sistemini, oyununu. Çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. Sürekli şükretmeyi unutturuyor. İşte mesela hastalık aslında buna güzel bir örnek. Çünkü hastalıkta inkar edenle iman eden arasındaki ahlak farkını çok net görüyorsun. İman etmeyen bir insan hastalık halinde sürekli yakınır. Ama iman eden bir insan şükreder. Ya o haline de şükreder.
Evet.
Allah'ın o anda mesela iman ediyor kılmasına da şükreder. Çünkü birçok insan var işte hastalık da gelmiş ona rağmen işte farklı felsefelere kayabiliyor mesela böyle hiç aklına gelmeyecek. Evet. felsefelere kayabiliyor.
O da var tabii.
O da var. Veya yakınmaya devam ediyor. Yakınma üslubu oluyor. Şikayet üslubu oluyor. Allah korusun. Halbuki Müslüman şunu biliyor. Allah'ın verdiği olay, Allah'ın yarattığı olaydan zaten Müslüman razı. Zaten biz hiçken, yokken Allah bizi yarattı. Ve biz, Allah bizim için ne yarattıysa kaderimizde, biz onunla razıyız. Bu bakış açısı olunca sen rahat oluyorsun. Değil mi? Bir kere vicdanın rahat oluyor. Ayrıca bütün olayları da Allah lehine yaratıyor. Ya kesinlikle aleyhine yol vermiyor. Tam ayette bildirildiği gibi. Müslümansan eğer, Allah'a inanan samimi bir kulsan, Allah aleyhine yol vermiyor. En büyük ordular geliyor, toplanıyor. Değil mi? Peygamberlerin dönemine bakalım, sahabelerin. En büyük ordular toplanıyor, geliyor. Allah onları mağlup ediyor. Müslümanları galip kılıyor. Allah'ın tarafında olanları galip kılıyor. En büyük hastalık geliyor. Allah dilemesiyle senin savunma sistemini galip kılıyor. Tabii. Değil mi? Onu Allah mesela bir imtihan olarak yaratıyor. Sonra yok ediyor. Allah başta başlatan da Allah, yok eden de Allah. Hocamız yayında bildirmişti, birkaç hafta önce anlatmıştı. Kanser. Evet, her gün o hücreler vücutta yaratılıyor. Kanser hücreleri oluşuyor. Allah büyümesine izin vermiyor, büyümelerine. Evet. Eğer kaderinde varsa bir kanser hastalığı yaşayacaksan, Allah sen daha var olmadan kaderinde yaratmışsa, onun başlayacağı gün Allah izin veriyor ve o hücre büyümeye başlıyor. Tümör gelişmeye başlıyor, kanser oluyor. Sen sonra birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra öğreniyorsun belki. Değil mi? O bütün vücuduna da yayılmış da olabiliyor. Dolayısıyla hep bunları bilerek, hatırlayarak yaşamamız gerekiyor inşallah.
İnşallah. Yani gerçekten baktığımızda, yani kendimizde olsun, etrafımızda olsun, yani doğada, evrende, hı hı, muhteşem bir uyum var bir kere. Değil mi? Yani estetik var, simetri var,
evet,
renk uyumu var, altın oran dediğimiz oran, hı, var. Hep güzellik var. Yani baktığımızda düzgünlük var daha doğrusu. Bu evrimi savunan kişilere aslında tamamen baştan, yani yanlış olduklarını gösteren çok önemli delillerden birisi. Biraz önce anlattığın olay, yani insan vücudunda bir kere muhteşem bir düzen ve kusursuz bir uyum var. Hepsi birbirine bağlı organlar ve mükemmel şekilde işliyor, çalışıyor. Hiçbiri görevini yapmamazlık yapmıyor. Yani yerine getirmemezlik yapmıyor. Evet. Hepsi böyle kendisine ne görev verildiyse onu yerine getiriyor. Bir sinyal aldığında onu gerekli yere iletip o rahatsızlığın giderilmesi sağlanmış oluyor vücutta. Hı hı. Veya diğer canlılara baktığımızda rengarenk canlılar var. Bitkiler, hayvanlar muhteşem. Desenler harika. Birbirindeki uyum, yani hem göze hoş geliyor hem de kendi içlerindeki yaşamlarında da onlara çok büyük avantajlar sağlayan özellikler bunlar.
Evet.
Renklerinin olması, farklı olması. Ondan sonra yaşadığımız dünyaya baktığımızda yine bir uyum var. Yani bizim yaşamamız için, canlının yaşaması için Allah böyle bir uyumla var etmiş. Böyle bir düzen var ve hiçbir zaman bozulmuyor. Mesela azot döngüsü diyoruz, değil mi? Yani böyle bir azot döngüsü, evet, yaratıyor Allah. Veya yağmurun oluşumu, suyun bir dönüşümü var. Değil mi? Denizlerdeki, hı-hı, su gökyüzüne çıkıp yine aşağı iniyor. Bizim ihtiyacımız olacak şekilde. Veya güneşin, hı-hı, işte dünyaya olan uzaklığı, yani güneş sistemine baktığımızda yine bir uyum var. Hiçbir zaman değişmiyor. Geceyle gündüz oluyor sürekli. Değil mi? Güneş etrafında belli bir yörüngede dönüyor dünya. Tam da olması gereken yerde. Güneşin ısısı tam da olması gerektiği şekilde. Yani Allah yaşamamız için mükemmel, kusursuz bir hayat var etmiş. Yani evrene, uçsuz bucaksız evrene baktığımızda orada muhteşem düzenler var. Hepsi bizim yaşamamız için. Şimdi bu düzen karşısında, estetik ve bu simetri karşısında canlıların sahip olduğu, doğanın sahip olduğu, evrimcilerin herhangi bir açıklama getirmesi mümkün olmuyor. Şimdi bahsetmiş olduğum o renkler var canlılarda, değil mi? Bitkilerde farklı farklı renkler var. Hayvanlarda, canlılarda farklı renkler var. Ve hepsi hatta bu renklerin çoğu için bir anlam ifade ediyor kendi aralarında. Kimisi onların mesela çiftleşme çağrısını işaret ediyor. Yani renk, o an almış olduğu renk. Kimisi onun kızgınlığını ifade ediyor. Kimisi tehlike uyarısını ifade ediyor renkler. Farklı farklı canlılarda biz bunları şahit oluyoruz. Ve bu kavramlar, farklı renkler hayvanlar arasında bir anlam teşkil ediyorlar. Yani bizim bilip bilmediğimiz, yani değil mi? Yani mesela çiftleşme döneminde farklı bir renge bürünebiliyor. Veya canlı karşıdaki düşmanını korkutmak için rengi farklılaşabiliyor. Yani renk tonu farklılaşabiliyor. Ve karşı taraf bunu anlıyor. Yani tehlike anındayken değişebiliyor. Şimdi evrimcilerin tabii bu mükemmellik karşısında bir açıklama getiremiyorlar. Hatta teorinin kurucusu Darwin de itiraf ediyor. Yani bu doğanın sahip olduğu renk uyumuna, renklerin oluşumuna karşı bir itiraf var. Şöyle söylüyor. Zorlandığım nokta diyor Darwin. Neden bazı tırtılları incelemiş. Yani farklı farklı renkte çok güzel tırtıllar var. Desenli olan. Bazı tırtılların oldukça güzel ve sanatsal bir şekilde renkli olduklarıdır. Bunu yani bu noktada zorlandım diyor. Bazıları tehlikelerden korunmak için renklendirilmişlerdir. Sadece fiziksel şartlar için böylesine parlak renklerin olmasını zorlukla anlayabiliyorum diyor. Yani zorlanıyor bu şekilde. Yani niye böyle bir renge sahip olduğunu tırtılın. Alt tarafı bir tırtıl kendince düşüncesi. Ama farklı farklı renkleri var, desenleri var. Ve çok güzel gözüküyorlar. Yine ifadesine şöyle Darwin söylüyor. Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler, bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum. Şimdi teorinin ortaya atan kişi Darwin, değil mi? Yani ve bunun sözde hayali mekanizmalarından birisi aslında doğal seleksiyon. Yani doğa seçer diyor. Doğal seleksiyon sonucunda canlılar ve uzun bir süreçte tabii buna belirlemişler. Zaman içinde aşamalı olarak canlılar farklı canlılardan türeyerek günümüze kadar geldi diyorlar. Şimdi doğal seleksiyon kavramını, mantığını burada onların yani hayali mekanizmalarından birisi olduğu için söylüyorum. Onu tekrar bir aslında anlatalım burada. Doğal seleksiyon ne? Doğal seçilim. Yani doğa sanki canlılardaki bu gelişmeleri seçip, değil mi? Özellikle de faydalı, canlıda oluşabilecek faydalı gelişimler seçilip diğerlerinden ayırt edilip ve diğer nesillere aktarılması. Böyle canlının daha gelişmiş ve daha ileri aşamada bir başka bir canlıya dönüşebileceğini anlatan bir mekanizma aslında, doğal seleksiyon mekanizması. Yani bu iddiaya göre canlı için faydalı olan değişim diğerlerin arasından seçiliyor ve başka diğer nesle aktarılıyor. Böyle ufak ufak değişimlerle de, yani faydalı değişimlerin birikmesiyle de o canlı daha mükemmel ve daha gelişmiş başka bir canlıya dönüşebileceğini iddia ediyor. Ama doğal seleksiyonunda evrimciler tarafından şu anda hiçbir şekilde evrime olanak sağlamadığını, sağlayamayacağını kendi itiraflarından da görüyoruz. Hatta Jay Hawkes New York Times magazindeki makalesinde şöyle belirtiyor. Kuşları, balıkları, çiçekleri ve benzeri göz kamaştırıcı güzelliği salt doğal seleksiyona borçlu olduğumuza inanmakta güçlük çekiyorum. Yani o kadar çok çeşitlilik var ki doğada. Yani yerde bambaşka canlılar var, gökte bambaşka, birbirinden farklı ve farklı renkte, farklı özelliğe sahip canlılar var. Denizlerde farklı canlılar var. Bunların doğal seleksiyonla olabileceğini düşünmüyorum diyor. Güçlük çekiyorum daha doğrusu bunu inanmakta. Dahası insan bilinci öyle bir düzeneğin ürünü olabilir mi? Şimdi insan bilincini de bu mantıkla düşünmeye çalışıyor. Doğal seleksiyon bu hale getirmiş olabilir mi insan bilincini diyor. Devamında Sokrat, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Newton ve Einstein gibi ölümsüzleştirilen yaratıcı imgelem, yaşam savaşımı denen orman yasasının bize bir armağanı olsun. Yani bu kişiler bize doğal seleksiyon, doğanın bir ürünü mü, sonucu mu bu hale geldiler diyor. Yani böyle ünlü bilim adamları birkaç örnek vermiş buna isim olarak. Orman yasasının bize bir armağanı değil diyor. Yani doğal seleksiyon da bu şekilde olamaz diyor. Şimdi gerçekten doğal seleksiyonun böyle bir süreci tetiklemesi mümkün değil, oluşturması mümkün değil. Buna evrimciler de kendi içinde zaten pek evet, inanmıyorlar aslında. İtiraflarında da biz bunu anlıyoruz. Şimdi şunu iddia ediyorlar. Tabii yani ilk nasıl meydana geldi diye canlılık herhangi bir evrimciye sorduğumuzda ilk bir tek hücreli canlının oluştuğunu, değil mi? Yani o çamurlu sularda meydana geldiğini iddia ediyorlar. Şimdi bunu savunan bilim adamı olsun, mesela profesör olsun, ona şöyle desek, yani o oluşabilecek, senin iddia ettiğin tek hücreyi al, laboratuvarında koy bir yere. Hı hı. Ve her türlü imkanı, her türlü şartı bu laboratuvarda oluştur. Başında da milyonlarca yıl bekle ki olması tabii mümkün değil. O bakteriden, o tek hücreden, değil mi, son derece gelişmiş, o doğada görmüş olduğumuz canlılığın veya en basitinden bir tavus kuşu kuşunun o kuyruğundaki desenlerin oluşabilmesi mümkün olur mu diye sorsan tabii ki mümkün değil diyecektir. Yani istediği kadar beklesin o bakterinin başında. Ki mümkün değil. Buna benzer deneyler de aslında yapıyorlar. Niye bakteriler diyorum? Çünkü çok fazla hızlı yürüyorlar ve yaşamları kısa. Çok fazla deney yapılabiliyor bakteriler üzerinde. Ama buna rağmen yapılan o deneylerde hiçbir şekilde bakterinin başka bir canlıya dönüştüğünü mutasyon deneylerinde asla görmemişler. Evet. O şeylerde de yapıyorlar, sineklerde de yapıyorlar. Buna benzer deneyler. Ama hiçbir şekilde o sinek başka bir canlıya, başka bir farklı özelliğe sahip canlıya dönüşmüyor. Şimdi bu, ben biraz uzadı konu gerçi ama ben daha sonra devam edebilirim. Siz olur, devam edeceksiniz. Çünkü farklı devam edeceğim bu konuya.
Ya doğal seleksiyonla ilgili şunu anlatmak lazım. Doğal seleksiyon, şimdi doğal seleksiyon iddia edildiği ortam şöyle bir ortam bir kere. Darwin'den önce Lamarck iddia ediyor. Jean-Baptiste Lamarck. Diyor ki ceylanlar ağaç yapraklarına uzandılar. Alt yaprakları yediler, önce tükettiler. Altta yaprak kalmayınca üst tarafa, üst yapraklara ulaşmaya çalışırken böyle boyunlarını zorlayarak zürafa oldular diyor. İddiası bu Lamarck'ın. Yani genler bilinmediği için DNA, o dönemde DNA bilinmiyor. Hücrenin zaten içini inceleme imkanı yok insanların. Hücre işte böyle bir içi su dolu bir baloncuk diyorlar. Belli belirsiz bir yapı olarak görüyorlar hücreyi. Sadece çevresini görüyor, zarını. İçindeki organellerden haberi yok insanların. DNA'dan zaten haberi yok. Şu düşünce var o dönemde. Kazanılan bir özellik sonraki nesle aktarılır düşüncesi var. Yani diyelim bir ceylan biraz çabaladı, hafif boynu uzadı, yaprağa uzanacağım diye. Onun çocuğu o daha uzun boylu doğar.
Boyunlu.
Daha uzun boyunlu doğar. O da biraz çabaladı, onun çocuğu da daha uzun boyunlu doğar. Öyle öyle silsile gibi gider düşüncesi var çünkü DNA bilinmiyor. Halbuki daha sonra ilk Mendel, biliyorsunuz, kalıtım kanunlarıyla buldu bunu. Kazanılan özellikler nesillere aktarılamıyor. DNA ile sadece nesilden nesile aktarılan bir özellik var. O da zaten mutasyon dışında onun da değişmesi mümkün değil. Senin DNA'nda ne varsa sen onu aynen çocuğuna aktarıyorsun. Mutasyon sadece onu değiştirebiliyor. Mutasyon da rastgele değiştirdiği için onu bozuyor. İddia buydu. Darwin o Lamarck'ın iddiasını yenilemişti. Yani aynen kitabında birebir Lamarck'ın iddiasını koyuyor. Birçok evrim teorisini savunan buna karşı çıkıyor ama Darwin'in kitabında bahsettiği şey, Türlerin Kökeni kitabında, Lamarck'ın iddiasında aynısı, benzer yani. Yine kazanılan özelliklerin nesillere aktarılabileceğini iddia ediyor. Doğal seleksiyon bu. Şimdi orada farklı bir örnek de var. Onu da verebiliriz. İşte çitalardan kaçan geyik sürüsünü düşünün. Önce hangi geyikler elenecek, önce avlanacaklar? Yavaş koşanlar. Doğru. İlk
hasta
önce
olanlar.
İlk önce onlar yakalanacak çita tarafından. Sonra grup bir süre sonra sadece hızlı koşan geyiklerden oluşmaya başlayacak. Bu da doğru. O hızlı koşan geyikler bir süre sonra, o çitalardan kurtulanlar, yaşayanlar, hayatta kalanlar ve hızlı koşanlar bir süre sonra başka bir türe dönüşecek mi? Başka bir özellik ortaya çıkaracak mı? Şimdi bu imkansız bilimsel olarak. Bu olabilir diyorlar evrim teorisini savunanlar. Darwin de bu olabilir diyordu ama DNA'yı bilmiyordu. Daha sonra Mendel'le ve tekrar Mendel'den sonraki dönemde de tabii DNA tamamen bulundu, keşfedildi. Ve bunun olamayacağı, kazanılan bir özelliğin DNA'ya geçmediği, mesela hani kolunu kesin bir canlının, bacağını kesin, o yine çocuğu onun kolu doğuyor, bacaklı doğuyor. Veya işte dövme yaptırdınız, çocuğunuz dövmeyle doğmuyor. Kazanılan, vücudunuzda olan bir değişiklik sizin, eğer mutasyon sonucu olmamışsa, genlerinize geçti mi bu değişiklik? O dönemde bunu iddia ediyorlar.
Ya spor yapıyor birisi, gerçekten kendisini geliştiriyor. Değil mi? O tabii, body dediğimiz spor yapıyor. Kaslı, güçlü bir insan görüntüsüne ulaşıyor ama çocuğu bodyci olarak doğmuyor.
Tabii.
Değil mi?
Evet. İşte zaten 1900'lerin başında bu anlaşıldığı için neo-darwinizm akımı çıktı ve o neo-darwinistler mutasyonu ekledi. Yani mutasyon normalde Darwin'in iddiasında yok. Darwin'in kitabında da yok, Türlerin Kökeni'nde.
Bilmiyor tabii, zaten.
Bilmiyor. Öyle bir kavramı da, öyle bir etkiyi de bilmiyor. DNA'yı da bilmiyor. 1920'lerde, 10'larda neo-darwinizm adı verdiğimiz neo-darwinistler mutasyonu eklediler evrim teorisine. Bakın dediler, mutasyon DNA'yı değiştirir. O değişen DNA'yı da yine doğa seçer. Seçer. Yani her türlü değişiklik olur. Bozuğu da olur. İyisi de olur. Doğa onun hep doğrusunu seçer. İyisini hep düzgününü seçer. Evet. Taş toprak hep onun iyisini seçer. İşte iki organ oluşur. Biri bunun kullanılmaz, biri çöptür. Biri iyisidir. Doğa o iyisini seçer, onu, çalışanını seçer. Çalışmaya yatkın olanını seçer. Böyle mantıksız, bilim dışı bir iddia. Baktığınızda kendi içinde çöküyor. Çünkü evrimin iddiasına göre yine çalışmayan organ elenir mantığı var. Yani çünkü şimdi iddia şu. Mesela balık karaya çıktı, kara canlısı oldu diyorlar. Bizim kara canlılarında şu an o iddiaya göre Şimdi solungaç göremiyorsunuz. E solungaç da bir süre sonra kullanılmadığı için iddiaya göre elendi deniliyor. Şimdi kullanılmayan organ elenir iddiası var. E şimdi bir organın da bir yanda olduğunu söylemiyorlar zaten. Başardım. Akciğer de onların iddiasına göre yavaş yavaş gelişti. E yarım organ hani eleniyordu o zaman? İşe o elense olursa... o zaman hiçbir organ o iddiaya göre gelişemiyor. Zaten hiçbir şekilde de böyle bir süreç dünya üzerinde meydana gelmemiş, yaşanmamış. Yaşansa zaten fosillerde bunu görürdük. Bütün dediğin gibi Darwin onu çok yerde ifade ediyor kitabında. Genelde o hep insanların gözünden gizlenmeye çalışılıyor Darwin'in ifadeleri. Neden her yer tanımlanmış, tam olarak tanımlanmış yerli yerinde diyor. Neden karmaşa yok, bozukluk yok? Eğer evrim olsaydı karmaşa olması lazımdı diyor. İşte bacak anomalileri, kafa anomalileri, kuyruk anomalileri, yine iç organ anomalileri, her yerde anormallik, asimetrik, patolojik canlılar görülmesi lazımdı. Bunlar yok. Bunlar günümüzde yok. Hani doğaya çıkıyorsun ormana, böyle bir canlı yok. Geçmişte de yok. Hani fosil de yok. Böyle bir canlının fosilini bulamıyorsun. Fosillere baktığında da nasıl bugün sokakta gördüğün kedi köpek, ormanda gördüğün örümcek, kuş, arı nasıl mükemmelse, fosiline baktığında yine mükemmel. 600 milyon tane harika canlılar var. Fosiller var. Hiç öyle iddia edildiği gibi patolojik, asimetrik bir tane bile canlı karşımıza çıkmıyor. Bunun da milyarlarca olması lazım eğer öyle bir süreç olsaydı. Bu işte içinden çıkamadıkları bir durum tekrar.
Şimdi o konuya da bir ek yapmak istiyorum. Şimdi baktığımızda her organımız son derece kompleks.
Evet.
Şimdi indirgenemez komplekslik dediğimiz, yani ya mesela gözümüzden örnek vereyim. Gözümüz ya şu anda olduğu gibi tam olarak var olduğunda işe yarıyor. Eğer yarım yarım, yani parça parça aşamalı olarak gözümüzü oluşturan parçalar tek tek meydana gelse bir işe yaramayacak değil mi? Yani hepsinin bir arada olması lazım ki göz işlevini yerine getirebilsin, görebilsin. İşte indirgenemez kompleksik dediğimiz olay bu. Ama onların iddiasına göre göz diye bir kavram, mantık yoktu, görme yoktu. Yavaş yavaş oluştu görme diyorlar değil mi? Şimdi yavaş yavaş oluşması onların mantığında şu: 40 parça var gözü oluşturan, mesela 40 organel. Önce birisi oluşacak, önce mercek oluştu. Mercek bir işe yarar mı tek başına? Değil mi? Diğer organelin oluşması lazım çünkü. Diğeri 40 parça oluşacak. Ama ilk oluşan da o 40 parçayı bekleyecek mantığı olması lazım. Yani hepsinin birleştiğinde bir işe yaraması için. Ama ilk parça oluştuğunda mantık olarak zaten görme işlemi gerçekleşmeyeceğinden, bir fayda sağlamayacağından canlıya.
Evet.
Onun zaten körelip yok olması lazım.
Ya birkaç saat bekliyor değil onu iddiaya göre.
Yok tabii. Yani
milyonlarca yıl
geçiyor. Evet. Zaten o mantıkta kendi teorileri çürümüş oluyor. Evet. Yani kulağa baksan kulak da aynı mantıkta. Değil mi? Yani sadece kulak kepçesi oluştuğu insanda ne işe yarıyor kulak kepçesi? Değil mi? Onun, yani orta evet. kulak olması lazım. Çekiç, ölç, üzengi, iç kulağı olması lazım. Onu beyne bağlayan sinir sistemi olması lazım.
Evet.
Beyindeki o duyma merkezine ulaştıracak. Onların ayrı ayrı oluşması mümkün mü? Çünkü tek kulak kepçesi oluşsa bir işe yaramayacak.
Evet.
O zaman kulak kepçesinin orada ne işi var? Mantığı oluşması lazım onların dediğine göre. Yok olup gitmesi lazım. O dediğin örnekler zaten çok mantıklı, basit örnekler. Yani denizden karaya geçişi iddia ediyorlar. Çünkü ilk suda oluştu diyorlar ya canlılık sözde onların iddiası. Yani daha doğrusu suda oluştu, daha sonra karaya geçti diyorlar. Ama dediğin gibi o yarı solungaç bir işe yaramayacağı için, yarı akciğerde bir işe yaramayacağı için, ikisi de bir işe yaramazsa o canlının yaşaması zaten mümkün değil. Bir de zaten niye oraya geçsin? Yani mükemmel bir solungaç sistemi varken, orada mükemmel yaşıyorken solungaç sistemi özelliğini yitirmeye başlıyor. Yarı solungaç. Akciğer sisteminde yarı akciğer sistemi oluştu. İkisi de bir işe yaramayacak. Canlıya bir avantaj getiren olaylar değil. Zaten canlı orada yok olup gidiyor o zaman. Yarı solungaçta yaşaması mümkün değil. Yarı akciğerli yaşaması da mümkün değil.
Evet.
Ve dediğin gibi zaten bunlara ait fosilleri de biz şu anda günümüzde göremiyoruz. 600 milyon fosil dedin. Onun kat kat fazlası, eğer onların iddiası doğruysa, ara fosil örnekli olarak biz görmemiz lazım. Yani ara formlara ait fosiller görmemiz lazım. Çünkü değil mi? Yani
tabii.
Klasik bir resim vardı. Deniz yıldızından balığa dönüşen, ama arada yarı deniz yıldızı, yarı balık birçok canlının oluyor olması lazım mantıken.
Evet.
Çizimde. Yani bunda bir varsa arada 10 tane olması lazım.
Evet.
Yani 600 milyon fosil varsa 6 milyar fosil o ara formlara
evet.
ait bizim buluyor olmamız lazım en azından. Ama biz bunların bir tanesini dahi göremiyoruz katmanlarda. Demek ki herhangi bir değişim süreci yaşanmamış. Şimdi ben o biraz önce bahsetmiş olduğum o uyum, simetri, renklerin oluşmasıyla ilgili örnek vereceğim. Şimdi renk değiştirme de çok büyük mucize. Şimdi bazı canlılar var, savunma sistemi olarak renklerini değiştiriyorlar. Bunlara en temel örneklerden, basit örneklerden birisi de bukalemunlar. Çok hızlı renk değiştirme yeteneği var bu canlının, kabiliyeti var. Yeşil bir yaprağın üzerine geldiğinde renk tamamen aynı bir anda yeşile dönüyor. Veya kahverengi bir dala geçtiğinde canlının rengi bir anda kahverengiye dönüyor. Bu sistemle bukalemun yaratılmış durumda. Değil mi?
Evet.
Yani çok yaratılmış olması gerekiyor daha doğrusu. Bu özelliği canlının daha sonra kazanıyor olması mümkün değil. Bu özellikle var olmak durumunda. Çünkü orada kimyasal bir özelliği var canlının sahip olduğu vücudunda. Bir mekanizma var. Ve o an ve an hızlı bir şekilde bulunduğu ortamın rengine göre derisini değiştirebiliyor, rengini değiştirebiliyor. Bu özellikle yaratılmak durumunda. Şimdi biz bu özelliğe sahip olmayan bir canlı düşünelim. En basitinden değil mi? Kendimize örnek alalım. Bizim renk değiştirme özelliğimiz var mı şu anda?
Yok.
Peki yıllar geçse dahi biz bu özelliğe sahip olmak istesek sahip olabiliyor muyuz?
Olamıyoruz.
Yani aynen. Rengimizi değiştirebiliyor muyuz? Ben oturdum kırmızı koltuğum bir anda rengine kırmızıya dönemiyorum mesela değil mi?
Evet.
Veya dışarı çıktığımda herhangi bir ortamda yeşil çimlerin üzerine uzanırken yeşile dönmüyorum. Dönmem de mümkün değil çünkü o ayrı bir çip değil, ayrı bir mekanizma, yani parça değil ki üzerine, yani bir yerime takayım, o özelliğe sahip olsun vücut bir anda. O şekilde kimyasal özellikleri taşıyan bir sistemle yaratılmış olması gerekiyor bukalemun. Eğer bu özellikle yaratılmamış olsaydı ne olurdu? Şimdi bukalemunun bir, değil mi, kamuflaj özelliği ona bir savunma sağlıyor.
Evet.
Veya saldırı anında bir avantaj sağlıyor. Fark edilmemesi. Değil mi? Avından korunmasını sağlıyor. Bu, yani koltuğun rengine büründüğünde bukalemunun fark edilmesi mümkün olmuyor gerçekten avı tarafından. Ve böylece korunmuş oluyor. Veya avlanacağı zaman da o ortamın rengine bürünmesi daha rahat avlanmasını sağlıyor. Demek ki bunlara sahip olmamış olsaydı bu canlı, başka bir savunması da yok çünkü. Kendine geliştirmiş başka bir savunması yoksa. Zamanla neslinin devam etmesi, bugüne gelmesi mümkün olmazdı. Değil mi? Hem kolay avlanırdı, hem de kendisinin avlanması daha güçleşeceğinden, çünkü fark edilirdi her ortamda. O zaman yaşaması çok mümkün olmayabilirdi. Demek ki bunun evrimle oluşması, daha sonra canlının kendi başına bunu vücudunda oluşturması mümkün değil. Allah tarafından özel yaratılması gerekiyor. Şimdi başka bir basit bir örnek daha vereceğim. Şimdi kelebeklere baktığımızda son derece güzel renklerin olduğunu görüyoruz. Çok güzel desenler var. Ve iki kanatındaki desenlerin simetrik olarak aynı olduğunu, noktasına kadar aynı olduğunu biz fark ediyoruz. Şimdi burada bir sanat var değil mi? Yani bunu kelebeğin kendi başına oluşturuyor olması. Çünkü kelebek üzerindeki desenin dahi farkında değil. Yani niye o desende olduğunun bilincinde dahi değil. Allah bir süs olarak bize bu şekilde kelebekleri yaratmış. Çok basit bir matematiksel mantıkla bize deseler ki bir kare yani bir mesela dizayn, bir tasarım oluşsun ama bu tasarım da karelerden, kareciklerden meydana gelsin. Bununla böyle bir tasarım oluşturacağımızı düşünelim. Şimdi ilk kareyi çizdiğimizde bizim yapmamız gereken ne? Kare nedir? Dört kenarı olan, değil mi? Hepsinin eşitliği, bir, yani hepsinin boyu uzunluğu birbirine eşit olan ve kenarlar arasındaki açı 90 derece olan bir şekil, geometrik şekil. Bunu çizebilmek için, değil mi? Yani bir kere her kenarı bizim mesela 10 santimlik kenarlarsa 10 santim oraya, 10 santim buraya ölçüp böyle bir kare çizmemiz gerekir ve açıları tam 90 derece olması lazım. Yani kare çizebilmesi için de en basit insanın bir mantık, bir akıl yürütmesi lazım değil mi? Yani akıllı birisinin yapabileceği, mantık kullanarak yani hesaplama yapılarak oluşturulabilecek bir şekil.
Evet.
Bunda bile biz bir akıl kullanılması gerektiğini düşünüyorsak doğada o sahip olan, yani fark ettiğimiz, gördüğümüz, izlediğimiz o uyum, simetri, estetik, değil mi? Harika sanat çok daha üstün bir aklın ürünü olması gerektiğini biz hemen kanaatimiz gelmesi lazım. Yani hiçbir canlı da bunu kendi başına oluşturamayacağına göre en basit geometrik şekilde dahi biz akıl yürütmemiz gerekiyorsa, akıllı birisi yapabileceği şekilse çok daha mükemmel, üstün bir doğanın, evrenin, kainatın, canlılığın tabii sonsuz bir akıl tarafından meydana getirilmiş olması lazım. Yaratılmış olması lazım.
İnşallah. Kelebek alfabesi var. Yani izleyenlerimiz internette arayıp bulabilirler resimlerini. Mesela hangi ülkeden bir fotoğrafçı şu an hatırlayamadım mı? Bir fotoğrafçı, bilime meraklı bir fotoğrafçı şey yıllar içinde on yıllar boyunca kelebeklerin, çeşitli kelebeklerin kanatlarını fotoğraflıyor. A'dan Z'ye kadar, sıfırdan 9'a kadar Latin alfabesi için geçerli. Bütün harf ve rakamların farklı kelebeklerin sırtında resmediyor. Yani hepsinin resimleri var. A, B, C, D, Z'ye kadar, yine sıfırdan 9'a kadar. Hani biraz benziyor da değil. Birebir bildiğiniz harf var orada. Kelebeğin kanadında. Şimdi evrim teorisinin iddiasını hatırlayalım yine. Dışarıdan şuursuz, bilinçsiz ultraviyole ışını geldi, X ışını geldi. Kimyasallar çarptı. DNA'yı değiştirdi. Nasıl oluyorsa o değişen DNA, oradaki siyah pigmentler, eğer siyahsa harf, işte E şeklini aldı. Etrafında farklı renkte pigmentler yer aldı vesaire. Yani buna tabii ki oldukça mantıksız, oldukça bilim dışı, hiçbir şekilde akla, hayale sığmayacak bir açıklama tarzı bu.
Evet.
Yani mutasyon, dışarıdan Latince harfi nereden bilir? Onu DNA'da nasıl değiştireceğini, o harfin şeklinin DNA'da... Şimdi orada bir E harfinin kodlanması için, kanatta bir E harfinin siyah pigmentlerle yazılı olabilmesi için DNA'da olması gereken bir harf dizilimi var. Bunu ne sen biliyorsun, ne ben biliyorum, ne Doğuş biliyor. Bunu dışarıdan gelen X ışının, ultraviyole ışını nereden bilecek? Onun bilmesi de mümkün değil. Allah'ın yaratması sonucunda maşallah o DNA'yı ol demesiyle yaratması sonucunda bütün bu estetiğin ve düzenin ortaya çıktığına şahit oluyoruz biz yine.
İnşallah.
Maşallah. Hepinizden Allah razı olsun.
Sen
bugün de süremizin sonuna geldik inşallah. Birazdan Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.